Birre ulaşmak. Bir, güzel hasletler topluluğuna denir. Bir başka ifadeyle bir, işlenen hayırlı ve salih amellerdir. Bir, lisanül Arap'ta hangi cinsten olursa olsun güzel ameller, Allah'a yaklaştıran salih, güzel ameller olarak tarif edilir. Ebu Suud radıyallahu anh tefsirinde bir sayılan şeyleri biraz daha isimlendirerek, sevdiğiniz mallardan infak etmedikçe gerçek bir ve takvaya ulaşamazsınız ayetini Allah'ın sevabına, rahmetine, rızasına ve cennetine ulaşamazsınız diye tefsir etmiştir. Mana genişliği sebebiyle anne babaya güzel muamele, onların hukukunu yerine getirmede bir diye adlandırılmış, aksine ukuk denmiştir. Birrin çoğulu ebrar gelir. Zikri Hakim'de bir sahipleri elbette ki cennettedir buyurulmakta ve bir sahiplerinin ebedi dünyada güzel amellerinin karşılığını en iyi şekilde bulacaklara haber verilmektedir. Dolayısıyla bir, bütün güzelliklere sahip olma, takva ve taat içinde bulunmanın özetidir ve ebedi saadete nail olma vesilesidir. Ulaşılması, elde edilmesi için yarış yapılması gereken hasletlerdendir. İnsanın dünya hayatındayken kazanabileceği en güzel rütbelerden biri, bir sahibi olması, ebrar içinde yer almasıdır. Bu yarışı en güzel şekilde ve asil duygularla yapan Allah Resulü'nün çevresinde yer alan sahabilerdir. Onlar ve onların yürüdüğü yolda yürüyenler, bu konuda bizlere binlerce güzel örnekler bırakmıştır. Bu tatlı yarışın devam etmesi, bir sahibi insanların çoğalması, gönüllerin kir ve pastan temizlenerek güzel hasletlerle doldurulması zaruridir. Güzelliklerin, hayırlı duyguların ön plana çıkarılması için planlı, programlı, çok ciddi bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Güzel duygular bütünüyle silinmeden, kaybolan hasletlere her geçen gün yenileri eklenmeden, dönüşü olmayan yollara girilmeden, müminlerin ciddi bir şekilde ve ciddi boyutlarda harekete geçmesi gerekir. Hayra ve şerre gidilen yol sapağında mutlaka hayır yolu seçilmeli ve bu yolu yürüyenlerin adedinin çoğaltılması için mücadele verilmeli, bunun için bir araya gelinmelidir. Unutulmamalıdır ki, bir sahipleri elbette ki cennettedir. Facirler, kötüler de şüphesiz cehennemdedir. İnfitar 14. Ebu Talha radıyallahu anh, birre ulaşmak için çırpınan, bu uğurda neler yapılabileceğini hayranlık duyulacak güzelliklerde sergileyen ve inanıyoruz ki çok şeyler kazanan bir insandır. Ve inanıyoruz ki bir sahibi kişilerin Allah katında elde edecekleri mükafat daha çoktur, daha hayırlıdır. Ali İmran 198. Güzel ve değerli mehir. Mehir, İslam hukukunda bir hanımın geçerli, meşru bir nikah karşılığı hak ettiği maldır. Bu nikahın şartıdır ve koca tarafından hanıma verilmek zorundadır. Verilen mehir, hanımın kendine aittir ve şahsi mülküdür. Mehir, hanıma değer verildiğinin bir göstergesidir. Ayrıca onun nafaka dışında şahsi ihtiyaçlarını temine yardımcı olur, istikbali için yatırım imkanı sağlar ve nikahın önemini ilan anlamı taşır. Her şeyde olduğu gibi mehirde de ifrat ve tefrite, ne azlıkta ne de çoklukta aşırılığa gidilmemelidir. Asla basite de alınmamalıdır. evlilik hayatı ciddiyetsizliği kabul etmeyen bir hayattır. Bir cemiyetin temel taşını oluşturur ve sağlam temelleri oturmayan binalar daima yıkılmaya mahkumdur. İslam'ın ilk günlerinde Ümmü Süleym'in yaptığı gibi bir çeşit manevi mehir tayinleri olmuştur. Ancak bugün bizim mehir olarak tayin ettiğimiz şeylerin niteliklerinin belli olması ve maddi değerinin bulunması gerekir. Ancak Ümmü Süleym'in yaptığı da unutulmamalıdır. Hedefinin dünya malı olmadığını, birçok kişinin hırsıyla tutuştuğu mal elde etmeye, gereğinden fazla değer vermediğini ifade edişi, hayat arkadaşı seçeceği insanı inkar bataklığından çekip alışı ve Allah yolunda onunla birlikte her gün yeni bir güzellik yaşayarak yürüyüşü elbette unutulmaz. Bunun için Ümmü Süleym'in mehri en değerli mehirlerden sayılmıştır. Ebu Talha'nın İslam nuruna kavuşmasının sevabını aldığı gibi, hayat boyu İslam'a yaptığı hizmet ve fedakarlıklarda da şüphesiz payı olmuştur. Çünkü Allah Resulü, hayra vesile olan bir kimse, onu yapan kişinin aldığı sevap gibi sevap alır, buyuruyor. Kaynaklarımızda bu konuyla ilgili birçok hadis-i şerif yer almaktadır. İşte bunlardan bir başkası. Birlikte okuyalım ve düşünelim. Kim insanları Hakk'a, hidayete çağırırsa, davetine uyan, hidayetine vesile olduğu kişilerin aldığı sevap kadar, o da sevap alır. Aldığı bu sevap, hidayete eren, Hak yolda yürüyen insanların sevabından herhangi bir şey eksiltmez. Kim de insanları dalalete, sapıklığa çağırırsa, davetine uyan, sapıklığına sebep olduğu kişilerin aldığı vebal, günah kadar o da vebal ve günah kazanır. Onun vebal ve günahı, dalalete, sapıklığa düşmesine sebep olduğu insanların vebal ve günahından herhangi bir şey eksiltmez. Ümmü Süleym, birçok fazileti kendisinde toplayan bir kadındır. Allah Resulü Medine'ye hicret edince, henüz 10 yaşlarında olan çok sevdiği yavrusu Enes'i ona getirmiş ve ''Bunun adı Enes, senin hizmetinde bulunsun.'' diyerek Allah Resulüne takdim etmişti. Resulullah da bu içten hediyeyi kabul etmiş, böylece yavrusu Enes, Allah Resulü'nün terbiyesi ve şefkati altında yetişmişti. Küçük yaşlarda Bedir'e bile katılmış, orada da Allah Resulü'nün hizmetinde bulunmuştu. 100 yaşını geçkin ömür süren bu aziz sahabi, hep Allah Resulü ile birlikte yaşadığı güzel hatıraları yad ederek yaşamış, onları sonraki nesillere aktarmıştır. Ümmü Süleym, hicretten önce kocasıyla birlikte Akabe biatında yer alarak Allah Resulüne biat etmiş, Uhud'da su taşımış, yara sarmış, Huneyn gazvesinde hizmet vermiş, azim ve gayretiyle unutulmayacak hatıralar bırakmıştı. Müslim naklediyor. Ebu Talha, Huneyn gazvesi sırasında Ümmü Süleym'in elindeki hançeri görmüştü. ''Ey Allah'ın Resulü, bu Ümmü Süleym, yanında hançeri var.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Süleym'e dönerek, ''O hançeri ne yapacaksın?'' diye sordu. Ümmü Süleym cevap verdi. ''Onu yanıma aldım. Çünkü bir müşrik yanıma yaklaşırsa onunla karnını deşeceğim.'' Onun bu sözleri azim ve kararlılığı karşısında Allah Resulü gülüyordu. Enes radıyallahu anh, annesi Ümmü Süleym'in Ensar hanımlarıyla gazvelere katıldığını, su taşıdığını ve yaralıları tedavi ettiğini nakleder. Bir başka hadiste de Uhud'da Ayşe validemizle birlikte nasıl kırbalarla sırtlarında su çektiklerini anlatır. Ümmü Süleym'in cesareti, hizmeti, fedakarlığı tarife sığmayacak kadar büyük, sayılamayacak kadar çoktur. Üstül Gâbe'de yer alan bir rivayete göre, Allah Resulü bakın ne buyuruyor. Rüyada cennete girdiğimi ve orada dolaştığımı gördüm. Birden kimi gördüm dersiniz? Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa'yı. Ancak onun yavrusunun hayata göz yumduğu günün gecesi, kocasına karşı tutumu başka bir güzelliktedir. Her kadının, her annenin yapabileceği bir fedakarlık değildir. Bir annenin kendi acısını kalbine gömmesi, evinin erkeğinin yorgunluğunu, sıkıntısını düşünmesi, kaybettiği yavrusunun acısını yaşarken bir hanım olarak kendine düşen görevleri yapması asla sıradan bir davranış, sıradan bir duygu değildir. Bu gerçek bir ibret levhasıdır. Günümüzde değişik ambalajlarla öne sürülen ve sonuçta birbirini tamamlayan kadın ve erkeği birbirinden koparmanın, uzaklaştırmanın sinyallerini veren zihniyetlere kesin ve net bir cevaptır. Nitekim onun kocasına karşı tutum ve davranışı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tasvip görmüş, duasına nail olmuştu. Mevla da verdiği hayırlı oğul ve hayırlı torunlarla bu duaya icabet etmiş, böyle bir davranışın Allah rızasını celbedici olduğu kesinlik kazanmıştı. Bu elbette ki bize çok şeyler anlatmalıdır. Birlik ve ayrılığın eşiğinde erkek ve kadın. İslam'ı, İslam'ın emir ve yasaklarıyla, ahlakıyla, hoşgörüsü, olgunluğu, vakarı ve şuuruyla değil, bizim size telkin ettiğimiz gibi öğrenecek, inanacak ve öyle yaşayacaksınız. Hepten İslam bağından koparsanız daha da iyi olur. Şimdilik bu kadarı yeter diyen anlayışın meydanda fırtınalar estirdiği, birçok imkanlar ve kullanılmaya uygun bulduğu kişilerle saldırıya geçtiği şu günlerde Rabbimizin şu buyruğuna dikkat ediniz. Rableri onların dualarını kabul etti. Ben erkek olsun, kadın olsun, içinizden güzel amel işleyenlerin amellerini zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Ali İmran 195. Rabbimiz el açıp dua eden her samimi gönülün, güzel ameller işleyen her hayırlı kulun dua ve amellerini kabul edeceğini, zayi etmeyeceğini duyuruyor. El açıp dua edenleri kadın erkek diye de ayırmıyor. Ayırmadığını açıklıyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin şekillerinize, ne kadar malınızın olduğuna bakmaz. Sizi onlara bakarak değerlendirmez. O sizin kalplerinize ve amellerinize bakar buyurmaktadır. Yine Rabbimiz, kim zerre miktarı bir hayır işlerse, onun karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı bir şer, kötülük işlerse, onun karşılığını görecektir buyuruyor. Zilzal 7-8. Kul, cinsiyeti ne olursa olsun, yaratıcının önünde budur. Onun samimiyeti, güzel amelleri, onun takvası, hakka yönelişi ve teslimiyeti, hak yoldaki gayreti değer ifade eder. Asla duyulamaz ki erkeğin namazı, orucu, haccı, kadından veya kadınınki erkekten daha hayırlıdır. Yine duyamazsınız ki birinin işlediği bir amel, diğerininkinden daha çok sevapla karşılık bulur. Ancak Mevla'nın şükredilmesi gereken bir nimeti olarak bu iki cins, birbirini tamamlamak ve beşeriyetin devamını sağlamak için yaratılmıştır. her ikisi de yaratıcıya kullukta görevlidir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, belirgin niteliklerle bilinmeniz için sizleri kavimlere, kabilelere ayırdık. Şüphesiz Allah katında en değerli olanınız, en takvalı olanınızdır. Elbette ki Allah her şeyi bütün yönleri ve incelikleriyle bilir ve her şeyden haberdardır. Hucurat 13. Herkes aynı cins, aynı karakter, aynı zeka, aynı kabiliyette olsaydı dünya nereye varırdı? Her insan aynı işi yapmaya kalksaydı hayat ne hal alırdı? Kim uçak dururken at arabası sürmeye kalkardı? Kim doktor, kim tamirci, kim çiftçi, kim elektronikçi, kim şoför, kim öğretmen olurdu? Kim içeride, kim dışarıda çalışırdı? Sadece insanlar değil, kainattaki varlıklar için de durum böyle değil midir? Bir ormandaki bitkiler aynı cins ve aynı boyda, aynı yapıda olsaydı, gülün, menekşenin, çiğdemin, sümbülün güzelliğine nasıl hayran olacaktık? Karanfilin büklümlerini, o renk dalgalarını, ful çiçeğinin o tatlı yumukluğunu ve açılışını nasıl görecektik? Hayattaki bu misalleri saatlerce sıralamak mümkün. Ancak yeniden insana dönmek zorundayız. Bütün insanlar aynı huy ve karakterde olsalardı, biz cihat meydanındaki yiğidi, hüküm veren hakimi, ince ruhlu şairi, ilim irfan yüklü alimi, şefkatli anneyi, sabırla öğrenci yetiştirmeye çalışan öğretmeni, buğdayla uğraşan çiftçiyi nereden bulurduk? Bunun içindir ki insanların kimi sert, kimi duygusal, kimi şenşakrak, kimi becerikli, kimi şair, kimi edip, kimi sanatkar, kimi sabırlı, kimi dayanıklı, kimi hassas, kimi çok hareketli, çok düşünceli, çok cömert, tutumlu, zengin, fakir, fidanlarla uğraşmayı seven, makinalarla uğraşmaktan hoşlanan, kimi de bulduğuyla yetinen kişilerdir. Hayat böyle bir bütündür. Nasreddin Hoca'ya insanların niçin hep değişik yönlere doğru gittikleri sorulduğu, onun da hepsi aynı yöne gitselerdi, dünyanın dengesi bozulurdu dediği tebessümle anlatılır. Hayat farklılıklarla güzeldir. İnsan nesli de sadece kadın ve erkekle çoğaldığı için değil, insanların birçok hasletlerinin farklı farklı olmasının yanında kadın cinsi ile erkek cinsi arasındaki ciddi farklılıkların bulunmasıyla güzeldir. İnsanların parmaklarındaki kıvrımların birbirinden farklı olduğu, hiçbir parmak izinin diğer kişinin parmak iziyle uyuşmadığı artık bilinen bir gerçektir. Üstelik ibret alınması gereken bir özelliktir. İnsanların simalarına bakınız. Uzaktan birbirlerine ne kadar benzerse benzesinler, hepsi birbirinden farklıdır. Bir yüzde iki göz, iki kulak, iki kaş, iki yanak, bir burun, bir ağız, bir çene var. Milyarlarca insanda bu aynı şeyler var ama öyle yer alıyorlar, öyle bir yaratılışa sahipler ki birbirlerinden ne kadar da farklılar. Zannediyorum parmak izlerinin farklılığı, simaların birbirinden ayrılışı gibi insanlardaki huylar, karakterler, duygular, incelikler, fikirler, kabiliyetler de o derece farklı ve çeşnili, o kadar da hayret çekicidir. Her insanda bulunan duygu, fikir, bilgi ve kabiliyetlere, onların yumak oluşuna ve inceliklerine dikkat edilirse, her ferdin ne kadar birbirinden farklı olduğu daha da açıklık kazanır. Eğer insanın yaratılışında bütün bu farklılıklar varsa, o zaman eşitlik denince veya daha çok kullanılan deyimle kadın erkek eşitliği gündeme getirilince ne ifade edilmek isteniyor? Eğer Allah'ın huzurundaki eşitlik kastediliyorsa, şüphe yok ki erkek kadın herkes eşit. Ona kullukta herkes eşit. Amelinin mükafatında herkes eşit. Resulüne ümmet olmada herkes eşit. İnsan olma vasfında herkes eşit. Adaletin önünde herkes eşit. Güç ve kuvvet kastediliyorsa, ortalama olarak erkekler daha güçlü. Yaratılışı dış şartlara daha uygun. Şefkat duygusundaysa kadın daha güçlü. Boynu bükük, gözünden yaş süzülen bir çocuğu onun bağrına basışı babadan daha farklıdır. Ağlayışına, hastalığına sabrı çok daha büyük ve daha fedakarcadır. Bir anne uyurken kapı zilini duymayabilir, telefon sesini işitmeyebilir ama çocuğunun ağlayışı babadan önce onu uyarır. Önce o davranır, o harekete geçer. Buhari'de nakledilen bir hadiste Ayşe validemiz anlatıyor. Yanında iki kızı olan bir kadın evime girdi, yiyecek istedi. Evde ona verecek bir hurma tanesinden başka bir şey bulamadım. Kadına onu verdim. Hurmayı ikiye bölerek kızlarına verdi. Kendisi bir şey yemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelince yaşadığım bu olayı ona anlattım. Kim böyle kız çocuklarını besler, büyütür, terbiye eder, yetiştirirse o çocuklar cehennem ateşiyle onları yetiştiren kimse arasında perde olur, buyurdu. Ayşe validemiz bu annenin yaptığından son derece duygulanmış, onu unutamamıştı. Duygusallık ve hassasiyette kadının daha güçlü olduğu açık. Renk algılamada, ince zevkte, çabuk hatırlama, az unutma ve benzeri konularda da kadının daha güçlü olduğunu zannediyorum. Ama irade gücüne, muhakemeye gelince erkeğin daha güçlü olduğuna inanıyorum. Onun için de bir ailenin reisi baba olmalıdır. Misal olarak söylemek gerekirse, bir evin geliriyle giderini, mümkün mertebe heves ve duygusallığa kapılmadan baba daha iyi dengeler. Anne, ağlayıp şeker isteyen küçük çocuğuna, başkasında değişik bir eteklik görüp onu isteyen kızının gözyaşına, babaya göre daha çok dayanıksızdır. Karşılaştığı olayları değerlendirirken genellikle hislerinden kurtulamaz. Bunun istisnası yok demek değildir. Elbette kocasından iradeli kadınlar da vardır. Ancak genelleştirince gerçek budur. Çocuğunun parmağı kesilince o daha çabuk paniğe kapılır. Söylenilen sözlere o daha çabuk alınır. Baba eve ihtiyaç duyulan şeyleri almaya çalışır. Annenin gönlü heves edilen şeyi almaya meyillidir. Zaman zaman onun dediğinin yapılması, istediğinin alınması aile hayatına çeşni, neşe, tat katar. Ancak devamlı böyle yapılırsa çok geçmeden geçim sıkıntısı, arkasından da huzursuzluklar başlar. Dış hayatın boğuşmalarına erkeğin yapısı daha uygundur. Yuvaya ise anne. Bu bir eksiklik değil, bu bir farklılıktır. Uyum da bütün bu farklılıklarla güzellik kazanır. Kadın ayın belirli günlerinde rahatsız ve her zamankinden daha hassas ve gergindir. Ona annelik görevi verilmiştir. Dolayısıyla belli bir süre hamiledir ve hamileliğin merhalelerini yaşar. Sonra yavrusunu bağrına basar. Onu emzirir, bakar, besler, korur, gözetir. Ona gönlünü açar. Sevgisini verir. Bütün bunlar erkeğin yapamayacağı şeylerdir. Bunların hepsi insaflıca düşünülüp incelendiğinde, kadın ve erkeğin yaratılışına bakıldığında söylenilebilecek en insaflı sözlerden biri, her iki cinsi yaratılışına göre değerlendirmek, birbirlerini bütünlüğücü olduklarını anlayarak hareket etmektir. İnsan denen meçhul kitabıyla Nobel Tıp Ödülü alan Alexis Carrel bu kitabında şöyle der: erkekle kadın arasındaki farklar, vücut organlarının farklı şekillerinden, rahimin mevcudiyetinden, adet görmekten veya terbiye tarzından ileri gelmez. Bunlar çok derin bir sebepten ileri gelirler ki, bu da cinsi kutlelerin imal ettiği kimyevi maddelerin bütün organizmaya dolması, organizmanın bununla dolu dolu olmasıdır. İşte bu esasları bilmemek, feminizm öncülerini her iki cinsin aynı terbiye, aynı işler, aynı yetki ve sorumlulukları alabilecekleri inancına sevk etmiştir. Gerçekte kadın, erkekten önemli derecede farklıdır. Kadının vücudundaki hücrelerin her biri kendi cinsinin izlerini taşır. Organik ve bilhassa sinir sistemleri için de durum aynıdır. Fizyolojik konular da yıldızlar aleminin kanunları kadar sert ve merhametsizdir. Onların yerine insani arzuları koymak imkansızdır. Onları oldukları gibi kabul etmek zorundayız. Kadınlar kabiliyetlerini kendi tabiatları, yaratılışları istikametinde geliştirmeli, erkekleri taklit etmeye kalkmamalıdırlar. Medeniyetin ilerlemesinde kadınların rolü erkeklerinkinden daha yüksektir. Bu rolü terk etmemeleri gerekir. Müellif daha sonra tıbbi bilgiler vermeye başlıyor ve bu konudaki sözlerini şöyle tamamlıyor: genç kızlara, erkeklere verilen fikri formasyonun, hayat tarzının ve idealin aynı verilmemelidir. Terbiyeciler, erkek ve dişilerin organik ve dima farklarını, bunların yaratılıştaki rolünü dikkate almalıdırlar. İki cins arasında değişmez ayrılıklar vardır. Medeni dünyanın kuruluşunda bunu hesaba katmak şarttır. Birçok fikirlerini, temel bilgilerini Fransa'dan almakla övünen zihniyet, bir Fransız bilim adamı olan Alexis Carrel'ın bu sözlerini tutmuşa ve tutacağa benzemiyor. Sanki tam tersi yapılıyor. Kadınlar erkekleştirilmeye, erkekler kadınsı yapılmaya çalışılıyor. Birbirini bütünleyici özellikler, karşılıklı bağlar, örselenmeye hatta koparılmaya uğraşılıyor. Yerinden koparılmış kayalar daha kolay yuvarlanır. Bağlarından, değerlerinden koparılan insanlar da daha kolay yönlendirilir, istenilen noktaya daha kolay getirilirler. İnsanların ferdileştirilmeye çalışıldığı, aile bütünlüğünün sarsıldığı, karı kocanın birbirine saygı ve sevgilerinin basit bir menfaat ve zevk birlikteliğine doğru sürüklendiği bu ortamda, Zikr-i Hakim'de yer alan şu ayet-i kerimeye dikkat ediniz: kaynaşmanız, huzur duymanız için size kendi cinsinizden eşler yaratıp, aranızda sevgi ve merhamet geliştirmesi, onun varlığı ve yüceliğinin delillerindendir. Doğrusu bunda düşünen, tefekkür eden bir topluluk için gerçekten ibret vardır. Rum 21. Kadın ve erkek birbirini bütünleyicidir cümlesinin daha derin düşünülmesini arzu ediyorum. Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi, yaratıcımızın bir lütfu, bir nişanesi olduğu bilinerek, derin bir tefekkür anlayışıyla düşünülmesini istiyorum. Daha dün birbirine yabancı olan, belki birkaç yıl veya ay öncesine kadar birbirini hiç tanımayan bir kadın ve erkek yeni bir dünya kurarak birbirlerine en yakın iki insan haline gelebiliyorlar. hayat basamaklarının geri kalanlarını birlikte çıkmaya başlıyorlar. Acıda, tatlıda, varlık ve yoklukta beraber olmaya azmediyorlar. Sırlarını birbirlerine açıyor, hiçbir perde olmadan dertleşiyor, dayanışıyor, ileriye yönelik hayaller kuruyorlar. Birbirlerinde huzur buluyorlar. Aralarında sevgi ve rahmet oluşuyor ve bir yuvada bütünleşiyorlar. Bir aile oluşturuyorlar. Onların sayesinde eski aileleri kenetleniyor, tanışıp kaynaşıyorlar. Önlerinde yeni bir dünya, yeni ufuklar açılıyor. Yeni dost halkaları meydana geliyor. Hem kadın hem de erkek kendi yakınları, kardeşleri, anne ve babası yanında davranamayacağı kadar birbirlerinin yanında rahat davranabiliyor, onlara karşı açılamayan perdeler açılıyor. Uhud gazvesinden sonra Mus'ab'ın hanımı Hamne, çok sevdiği dayısı Hamza ve kardeşi Abdullah İbni Cahş'ın şehit olduğunu duymuş, rahmet dilemiş, "Biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz." diyerek sabretmiş, metanet göstermiş, Mus'ab'ın şehit olduğunu duyunca dayanamamış feryat etmişti. Onun durumunu gören Allah Resulü, "Bir kadının kocasının onun kalbinde ayrı bir yeri vardır." buyurmuştur. Evet, anne baba, kardeş, akraba bağlarının kıymeti oldukça büyüktür ve üzerinde meşru ölçüler içinde titizlik gösterilmesi gereken bağlardır. Ancak evlilik ve yuva bağı diğerlerinden başka çok daha değişik bir bağdır. Diğer bir ifadeyle bir erkeğe en yakın varlık kadın, bir kadına en yakın varlık da erkektir. Her birine tek tek yaşama imkanı verilmiştir ama gerçek saadet bütünlüktedir. Yaratılış böyledir ve böyle olması gerekir. Kurulan bir yuvanın korunması, kollanması, sağlam temellere oturtulması, kir ve çirkeflerden uzak tutulması, güçlendirilmesi gerekir. Kadınların kocalarına karşı görev ve sorumlulukları, bir ailenin saadeti için yapması gerekenler, kocaların da kadınlara karşı görev ve sorumlulukları, ailesi için neler yapmasının gerektiği şuurlu bir şekilde kendisine öğretilmeli, her ikisi de bu terbiye ve şuurla yetiştirilmelidir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminlerin imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en hayırlı olandır. Ayşe validemizden gelen başka bir rivayette, müminlerin imanı, en olgun olanı, ahlakı güzel olan ve ailesine hoş muamelede bulunan, onlara karşı sevgi ve şefkatle davranandır, buyuruluyor. Diğer bir hadis-i şerife kulak verelim. Sana kişinin saklayacağı en hayırlı hazineyi haber vereyim mi? Saliha kadın, ona baktığında gönlüne sürur verir. Bir şey söylediğinde itaat eder, yerine getirir. Yanında olmadığın zaman hem malını hem de iffetini korur. Hayırlı bir kadın böyle olmalıdır. Elbette ki erkek için de benzer şeyler geçerlidir. Kadın ve erkeğin hayırlı nesil yetiştiren, çevresiyle güzel bağlar kuran, her hayırlı işte pay sahibi olmaya çalışan, yuvalarına kötülük sızdırmamak için çırpınan ve birbirini hayra teşvik ederek bütünleyen kişiler olması gerekir. Kısaca onlar, sağlam bir milletin sağlam temel taşları olmalıdırlar. Böyle olması gerekirken, son yıllarda hem erkek hem de kadınlar birbirinden kopuk, birbirini hasım gören kişiler haline getirilmeye çalışılmakta, süslü boyalı, ambalajlı kelimelerle derin bir boğuşmaya ve mutsuzluk kuyusuna doğru itilmektedirler. Gayrimüslim toplulukların çoğunda, mesela özlemi duyulan Avrupa ve Amerika'da artık ailevi çöküntüler belirgin hale gelmiş, yuvalar dağılmış, hayat manasız hale gelmeye başlamıştır. Evet, kadın ve erkek ferdileşmiş, onların deyimiyle bağımsızlığını kazanmıştır. Tek olarak yaşamanın yollarını bulmuş, eşini aramaz olmuştur. Sonucu da böyle olmuştur. Komünist blokta ise aile yapısı bilerek ve planlı olarak dağıtılmıştır. Ayakta kalanlar, yaratılış içgüdüsü sayesinde ayakta kalmayı başarmış, onlar da ne yazık ki derin yara izleri taşıyarak hayat sürmektedirler. Kendi üç dünyasındaki çöküntüleri önleyemeyenler, hürriyet, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık gibi görünüşte kulağa hoş gelen ama eni boyu hesap edilemeyen kelimeler ve uygulamalarla aile bireyleri birbirinden koparmış, evler, farklı yapı ve fikirdeki koalisyon hükümetlerine dönmüş veya kurulan yuvalar, yerinde bir ifadeyle kira sözleşmeli evler haline gelmiştir. Bir millet ve ümmet olarak çok ciddi virajlar dönüyor, çok ciddi kavşakların dönemeçlerinde yol alıyoruz. Bu noktada çok iyi düşünmemiz, istikbale yönelik çok iyi planlar yapmamız, ufku tekrar tekrar basiretle süzmemiz gerekiyor. Sonradan pişmanlık içinde kıvransak bile tamir edemeyeceğimiz hataların eşiğindeyiz. Hatta başladık ilerliyoruz. İslam alemine yöneltilen saldırılar, basite alınacak saldırılar değildir. Dev bir Osmanlı Devleti çökertilirken elbette ki basit saldırılarla çökmemiştir. Askeri, iktisadi, eğitim alanlarında içine düşülen tuzaklar, moda düşkünlüğü, el altından içkiye teşvik, kompleks, özendirme, ırkçılığa tahrik gibi birbirini kovalayan gaflet perdeleri, ebede kadar devam edecek zannedilen devlet-i âliyeyi çökertmiş, böylece dıştaki düşmanlar, içteki dönmeler ve onların yardakçıları muratlarına ermiştir. Bugün Sovyetlerin Varşova Paktı'nın nasıl çatırdadığını, kimlerin lehine çöktüğünü, İslam aleminin başına şu ana kadar neler geldiğini iyi değerlendirmek zorundayız. Bundan sonrasının da hesabını daha çok iyi yapmalıyız. Verilen şehitlerin kanlarının kime yaradığını, bu kanlar üzerine kimlerin nasıl bir dünya kurduğunu ibretle yeniden ele almalıyız. Sovyetlerin Varşova Paktı'nın çöküşüyle İslam'ın birinci hedef haline geldiğini anlamak için keskin bir zekaya ihtiyaç yok. Artık gün ışığı gibi açık ve net bir gerçekle karşı karşıyayız. Hedef İslam, aranan yumuşak karın. İslami duyguları sarsmak, yaralamak için elbette her kapıdan, her kanaldan içeri sızma çalışmaları var. Ancak kadınların bu konuda öncelikle hedef seçildiği, emellerine ulaşmak için geçit edinilmeye çalışıldığı açıkça görülmektedir. Ama bir başka gerçek daha var. O da bu saldırılara en büyük direnç, göğsümüzü kabartan mücadele ve fedakarlık örnekleri onların hedef seçtiği kadınlarımızdan, kızlarımızdan geliyor. Düşmanca saldırı ve tavırların sadece yurt içinden geldiğini, planların yalnızca içte yapıldığını zannetmek büyük bir saflık olur. Birinci Körfez Harbi sırasında Suudi Arabistan'a gelen kadın askerler, "Biz sadece Irak'a karşı savaşmak için gelmedik, buradaki kadınları da kurtarmaya geldik" cinsinden cümleler sarf ederken birden susturuluyorlardı. Sonra üst üste toplantılar, uluslararası kongreler başladı. 2000 yılında kadın ve aile konferansları birbirini kovaladı. Ne hikmetse bu konferansların hedefi İslam alemi ve Müslüman kadınlar olarak kendisini gösteriyordu. Bu sesler bundan sonra kolay kolay susacağı benzemiyor. Yine süslü, yaldızlı, boyalı, örtülü kelimeler birbirini takip edecek. Kuzu postundaki kurtlar ve sırtlanlar dişlerini kibarca göstermelerini sürdüreceklerdir. Bosna'da, Kosova'da, Çeçenistan'da, Irak'ta kıvranan insanları, çocukları, kocasız kalan yüz binlerce kadını görmeyenler, İslami şuurda olan kadınların dans ve balolara çıkmayışını, diskotekleri doldurmayışını görecek, bunu kendine dert edinecekler. Kadınların elbiselerinden sıyrılıp çıkmasını da aydınlık olarak nitelendirecektir. Allah'ın emri gereği örtülen başörtüsü, bütün güzelliğine rağmen, insan yüzüne verdiği o olgunluk ve nuruna rağmen, aklı ve zekayı da örten bir örtü gibi sunulacak, tarihimizin kaydettiği en çirkin saldırılara uğrayacaktır. Tarih bir şey daha kaydedecektir. Onu örten bacılarımızın, kızlarımızın okul birinciliklerini, başarılarını, sebatlarını, fedakarlıklarını, tüketilemeyen azimlerini ve vicdanı olanın vicdanını sızlatacak gözyaşlarını. Bizim adımıza bilinmesi gereken gerçek şudur. Hedef seçilen ve gündemde tutulmaya çalışan kadınlar, bizim hürmet duyduğumuz, kucağında büyüdüğümüz annemizdir. Kıymetli kız kardeşimiz, tatlı, sevimli kızımız, şefkatli halamız, teyzemiz, ninemizdir. Akrabamız, komşumuz, din kardeşimizdir. Hayat arkadaşımızdır, milletimizin yarısıdır. Belki yarısından da çoğudur. Bir mümin hiçbir zaman kadınlar hakkında kötü düşünemez ve meşru bir hakkını da gasp edemez. Emeklerini, kıymetini, ona olan ihtiyacını, hayatın onsuz devam edemeyeceğini, karşılıklı sevgi ve saygının lüzumunu inkar edemez. Onların davası bizim de davamız, saadeti bizim de saadetimizdir. Aynı şeyler kadın açısından bakıldığında erkek için de geçerlidir. Ancak hayatta herkes yaratılışı ve kendi yapısına uygun yer almalıdır. Bir kadını eşitlik adına iskelede hamal, inşaatta demirci, kalıpçı, mezbahada kasap olarak çalıştırmanın çirkin bir davranış ve bir zulüm olduğu açıktır. Onları aç kurtların, haya perdesi olmayanların arasına salıvermek de o derece zulüm ve çirkinliktir. Rabbimiz, ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi cehennem ateşinden koruyun, buyuruyor. Tahrim 6. Öyle yapmak zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kulak veriyoruz. Hepiniz çobansınız ve sorumluluğunuz altında bulunanlardan mesulsünüz. Sorumluluğumuzu yerine getirmeli, ihmalkar olmamalıyız. Son söz Zikri Hakim'den. Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, taate devam eden erkeklerle taate devam eden kadınlar, sözünde, özünde doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, huşu ve tevazu sahibi erkeklerle huşu ve tevazu sahibi kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, Allah için oruç tutan erkeklerle Allah için oruç tutan kadınlar, ırzını koruyan iffetli erkeklerle iffetli kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle kadınlar var ya, Allah onlar için mağfiret, büyük bir mükafat hazırlamıştır. Rabbimizden